Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Ömer Çelik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazreti Musa ile alakalı bahisleri bitirmiş bulunduk. Bu haftaki konumuz Hazreti Davud Aleyhisselam. Ayet-i kerimelerden hareketle sizin tecrübelerinizden istifade ederek dinleyicilerimize ve izleyicilerimize Hazreti Davud Aleyhisselam'ı aktarmayı düşünüyoruz. Buyurunuz hocam.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Efendim, Cenab-ı Hak hem Davud Aleyhisselam'a hem de bütün peygamberlere ve Hazreti Efendimiz Aleyhisselam'a salat ve selam eylesin. Onunla başlayalım konuşmamıza, sohbetimize. Davud Aleyhisselam tabi Kur'an-ı Kerim'de kendisine vahyedilen, peygamber olduğu bildirilen, aynı zamanda da hem devlet başkanı, kral ve halife olduğu ifade edilen büyük bir peygamber.
Kral bir peygamber yani.
Büyük bir şahsiyet. Kur'an-ı Kerim'de tabi kıssası anlatılıyor. 16 yerde ismi geçiyor Davud Aleyhisselam'ın. Ve kıssası da böyle önemli bölümler var kıssasının. Evet, İlk defa Kur'an-ı Kerim onu peygamber olmadan önce bir komutan olarak
vazifelendiriyor diyebiliriz.
Komutan olarak bize takdim ediyor. Ve Bakara suresinde Talut-Calut kıssasında oradaki savaşta Davud Aleyhisselam Talut'un emrinde bir asker. Hı hı. Sonra o kalabalık bir ordu bir nehri geçerek imtihan oluyorlar. Ama nehirden su içenler helak oluyor. Geri kalan efendim nehri geçiyorlar. Onlar da bir kısmı da yine helak oluyor. Geriye Bedir Savaşı'ndaki sahabe ordusu kadar 313 evet. kişi bir efendim grup kalıyor. İşlerinde Davud Aleyhisselam'da var. Bir asker ve bunlar az sayıda olmakla beraber kem min fiyetin galiletin galebet fiyetin kesiratin biznillah. Nice öyle az sayıda ordular, askerler vardır ki Allah'ın izniyle çok sayıda bir orduya galip gelirler dediler.
Tam Bedir'le de paralel hocam.
Kısa. Allah'a tevekkül ettiler. Yani tıpkı Bedir'e benziyor zaten. Onun bir örneği gibi. Sonra da bu diyor efendim savaş meydanına çıkınca Allah'a yalvardılar. Ya Rabbi bizim üzerine sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl ve bize efendim bu kafire karşı bize yardım eyle, muzaffer eyle diye. Ve orada ve katele Davud-u Calut. Davud Aleyhisselam orada sahneye çıkmış oluyor. Oradaki karşı tarafın komutanını, başkomutanını Calut'u öldürüyor. Öldürdükten sonra tabi orada hem de Talut nezdinde büyük bir mazhariyete nail oluyor. Hatta ondan sonra işte ordu komutanı sonra kral olduğu ifade ediliyor. Ama peşine gelen kelimelerde biz diyor Davud'a mülk verdik diyor.
Evet,
hikmet
Allah
verdi.
Allah'ın mülke vel hikmeti.
Ve allemehu mimma yaşa. Dilediği şeyi öğrettik. Dolayısıyla oradan da peşinden Cenab-ı Hakk'ın Davud Aleyhisselam'a o komutanlık devlet başkanlığıyla beraber hikmeti ve nübüvveti peygamberi verdiğinde görmüş oluyoruz. Tabi Davud Aleyhisselam'ın çok önemli vasıfları var. Bir yine Nemin suresinde orada Süleyman Aleyhisselam'ın dilinden anlatılıyor. Tabi Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın oğlu.
Oğlu evet.
Davud
daha
baba
sonradan da o
Süleyman
gelecek.
Aleyhisselam oğul. Diyor ki Allah'a hamdolsun diyor. Allah diyor bizi diyor alemleri üstün kıldı. Babamı ve beni bize lütfü keremiyle diyor çok nimetler verdi. İkramlarda bulundu. Kimseye vermediği nimetler verdi. Ve bizi bütün alemlere üstün kıldı. Ve bize diyor ullimle mantıkattayır. Allah Teala bize kuş dilini, kuş mantığını öğretti. Şimdi bu kuş mantığını yani kuş dilini bilme Süleyman Aleyhisselam'da gerek karıncalarla konuşması, gerek Hutur'da konuşmasında daha açık misalleri falan veriliyor ama
evet, Süleyman Aleyhisselam'da daha açık bu kısım.
Davud Aleyhisselam'da bu kadar açık misaller verilmiyor. Sadece dağların ve kuşların Davud Aleyhisselam'ı beraber zikrettiği evet, zikrediliyor. Dolayısıyla kuşların onunla zikretmesinde biraz bu mantıkuttayır. Kuş dilinin örneğini görebiliriz. Dolayısıyla bu faziletlerde yani bir kısım başkasına verilmeyen bilgilerin verilmesi ve kuş dilinin öğretilmesi, mahlukatın dilini anlama özelliği aslında baba Davud Aleyhisselam'da da var.
Evet.
Onu görmüş oluyoruz. O öyle bir fazilete de sahip Davud Aleyhisselam. Tabi Davud Aleyhisselam'ın mesela Efendimiz Aleyhisselam'a Mekke döneminde Saat Suresi'nde Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'ı misal veriyor peygamberimize. Evet. Yani gerek müşriklerin baskısı, gerek diyeyim ki efendim Yahudilerin arkadan diyeyim ki tutsak ve hileleri. Burada ısbir alama yekulune ve zükür abdene Davud'e zel eyd innehu evvab.
Aslında Hazreti Davud'un da Kur'an-ı Kerim perspektiften baktığımızda nazil olan ilk ayetler bu ayet-i kerimeler oluyor.
Tabii. Yani
kendisi açısından baktığımızda, Hazreti Davud açısından baktığımızda ilk tarih sahnesine çıkışı Kur'an-ı Kerim nazarından komutan olarak çıkışı peygamberlikten evvel. Ama Efendimiz'e Hazreti Davud Aleyhisselam'ın takdim edilmesi o örnek Mekke dönemine, örnek gösterilmesi Mekke dönemine tekabül ediyor.
Ediyor ve Saat Suresi'nde bu ayet-i kerimede Resulüm diyor işte bu müşriklerin sana karşı olan saldırıları, muhalefetleri, eziyetleri, karşı duruşları buna sabret diyor.
Hepsine sabret,
ve
evet.
Ve diyor kulumuz Davud'u an diyor. Onu hatırla diyor.
Demek
onu
kısa hatırla diyor. Demek ki onda da bir kısa da hisse var.
Zel Eyd diyor. Davud diyor güçlü kuvvetli bir peygamberdi diyor. Kral bir peygamberdi. Güçlü bir insandı. Zaten oradaki efendim yine Davud Aleyhisselam'ın o devlet adamlığı, başkanlığı, krallığı başka kıssanın başka tarafına yine gündeme gelecek. İnnehu evvab. Bir de hem güçlü kuvvetli bir insandı. Yani bedenen. Akıl itibariyle, beden itibariyle, yönetim itibariyle çok güçlü, kuvvetli bir peygamberdi, insandı. Ama innehu evvaptı. Yani evvap olmak, yani gönlüyle, efendim yüzüyle, ameliyle Allah'a dönük olmak.
Kıyırupak bir şekilde
tabii,
dönmek.
Tabii dönük olmak, iyi bir Müslüman olmak, iyi bir kul olmak bütün peygamberlerin vasıfları. Özellikle. Ve Davud Aleyhisselam'ın da vasfı. Yiyecek Süleyman Aleyhisselam'ın da vasfı evvap. Eyyub Aleyhisselam vasfı da Eyyub ve bütün peygamberler bu evvap olma. Yani Allah'a dönük olma, Allah'a dönmüş olma, her haliyle Allah'ın güzel bir kulu olma özelliği her peygamberde var. Davud Aleyhisselam'da var. Sonra yine orada biz diyor Davud'a bu kez o Allah'a güzel kul olması, Allah'ı zikretmesi. Çünkü Davud Aleyhisselam'ın çok önemli vasıflarından bir tanesi güzel sesli olması.
Yani işte
Davud'i ses Türkçe, diyoruz. Nezamiri Davud diyoruz. Hatta Efendimiz Aleyhisselam çok güzel sesli sahabelerine mesela Ebu Musa el-Eş'ari gibi Allah sana diyor Davud'un mizmarlarından bir mizmar vermiş senin. Gırtlağın yani sesin çok
gür
ve çok güzel diye. Dolayısıyla Davud Aleyhisselam'ın böyle bir özelliği var. Özellikle kendisine zebur verilmişti ve o zeburu okurdu. Allah'ı zikrederken zeburu okurken sadece kendisi zikretmez Allah'ı ayet-i kerim ifadesiyle biz diyor dağları diyor ona diyor musahhar kıldık ve dağlar diyor onunla beraber Allah'ı zikrederlerdi, tesbih ederlerdi. Vattayre mahşura efendim sürüler halinde kuşlar da diyor Davud Aleyhisselam'ın etrafına gelirlerdi o zikrederken onunla beraber Allah'ı zikrederlerdi. Şimdi dolayısıyla Davud Aleyhisselam'ın ibadet hayatı yani zikri zebur okuması, okurken diyelim ki öylesine bir sesle, güzel sesle, Davudi sesle diyelim,
evet,
okurdu ve o ses dağları da adeta cezbederdi, kuşlar cezbederdi. Onlar da onunla beraber Allah'ı zikrederlerdi. Ya tabi Cenab-ı Hak bunu Efendimiz Aleyhisselam niye misal veriyor? Ya sen de diyor Allah'a dön diyor. Kulluğunu düzgün yap diyor. Sabret diyor, sabırlı ol diyor.
Zaten hocam ayetin indiği dönemde de boykot varmış zannediyorum. Kaynağımıza da geçtiği üzere Müslümanlar bir boykot halindeyken, bir boykota maruz kalmışken bu ayet-i kerimeler nazil oluyor. Dolayısıyla tamamen bu sabırla ilintilendirilmesi de bundan sebep olsa gerek.
Sonra efendim Davud Aleyhisselam'ın tabii Resul Efendimiz Aleyhisselam hadislerine yansıyan çok güzel ibadetleri de var. Efendimiz Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın namazını da övüyor ve örnek gösteriyor.
Evet.
Davud Aleyhisselam'ın orucunu da övüyor, örnek gösteriyor. Yani diyor ki en güzel diyor namaz diyor Davud Aleyhisselam kıldığı namazdı diyor. Kendini Allah'a vererek kılardı diyor. İşte dağlar ve kuşlar bile onun tesbih namazını eşlik ederdi. Muazzam bir şey. Ve oruç da diyor en böyle kabul, makbul oruç da yine Davud Aleyhisselam'ın orucuydu. Çünkü diyor o bir gün diyor iftar eder ama bir gün oruç tutar. Yani ömrünün %50'sini belki farz olan oruç varsa diyeyim, o ay komple diyeyim ki onu tutmakla beraber diğer günlerinde bir gün iftar, bir gün oruç tutar. En faziletli oruç da Davud Aleyhisselam orucudur derdi. Efendimiz Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın dualarını da zikrederdi.
Evet.
Derdi yine efendim en güzel dua Davud Aleyhisselam şu duasıdır. Allahümme inni eselüke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve amelellezi yukarribuni ila hubbike. Ya Rabbi, senin sevgini istiyorum. Efendim, seni sevenden sevgisini istiyorum. Sana yaklaştıracak, sevgini ulaştıracak amelden sevgisini istiyorum. Ne bu güzel. Duada Davud Aleyhisselam duasıydı. Dolayısıyla yani zikrini, namazını, orucunu ve efendim duasını Efendimizin çok takdir buyurduğu ve örnek gösterdiği bir kimseydi Davud Aleyhisselam.
İbadetlerindeki ihlasıyla bizim için örnek olmuş hocam,
evet.
Davud Aleyhisselam.
Tabi dağlarla taşlarla zikredeyim Mevlam seni diye Yunus'un söylemesinin de altında yatan şey o Davud Aleyhisselam'ın yaptığı zikir. Yani bizim bu tasavvufi kültürümüze, din şiirlerimize dağları taşlarıyla efendim çağırayım Mevlam seni. Oradaki o ayetlerdeki bize verilen ilhamdan kaynaklanıyor yani. O kadar da bizim şiirlerimize de o sinmiş.
Girmiş kesinlikle.
Ve tabii bize de bir örnek gösteriliyor. Ve aslında bir Müslüman tıpkı Davud Aleyhisselam gibi yani bu kainatta tek olmadığını, bütün varlıkla beraber Allah'ın kulu olduğunu, bütün mahlukatını Allah'a zikrettiğini ve aslında bir kul onlarla beraber de zikredebileceğinin de örneğini sunmuş oluyor.
Kesinlikle.
Şimdi tabi Davud Aleyhisselam'ın hayatında çok önemli hususlar var, noktalar var kıssasında. Şimdi biz diyor Davud'a hikmeti verdik diyor. Güçlü kuvvetli bir peygamberdi diyor. Bir de ona diyor faslı kitap verdik diyor.
Fededna mülkehü, onun evet. Saltanatını mülkünü
saltanatını diyor çok güçlendirdik. Çok güçlü kuvvetli bir devleti vardı diyor. Yani mülkü saltanatı çok güçlüydü, çok kuvvetliydi. Hakikaten hocam iki peygamber de diğer peygamberlere toplum karşısında hep onların aciz olduğunu, yalanlandıklarını, işte onları işte efendim Allah'a kulluğa çağırıyorlar ama dinlemediklerini, teksip ettiklerini falan okuyoruz diğer peygamberlerde. Fakat bunun istisnası var. Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam. Yani bunlar da mesela biz Davud'u kavmine gönderdik, onlara tebliğ etti, işte karşı çıktılar falan diye. Bu evet. İki peygamberde böyle bir şey yok hocam.
Kavmiyle mücadele kısmı yok hocam gerçekten.
Yok hocam.
Demek ki niye? Kavmi o güçten mi olsa gerek?
Tabii. Yani Hazreti güçlü devletleri var, tabi güçlü olmuş. Krallıkları var, evet. Çok güçlü insanlar, peygamberler ama kavimler onlara tabi olmuşlar. Orada böyle bir onları yalanlama tarzında bir şeyle karşı karşıya gelmiyoruz. Evet. Süleyman Aleyhisselam da böyle. Yani illa işte eğer peygamber efendim aynı şekilde bir yalanına maruz kalacak diye bunun istisnası olabilir.
Evet.
Ve Cenab-ı Hak da bunu peygamberimize örnek gösteriyor. Hem devletlerini, o devletlerinin güçlü bir devlet olmasın ki nitekim Efendimiz Aleyhisselam Medine'de işte Davud Aleyhisselam gibi Süleyman Aleyhisselam gibi çok güçlü kuvvetli bir yani Cenab-ı Hakk'ın şededine mülke buyurmuş olduğu devleti Efendimiz korumuş oldu. Evet. Ona örnek gösteriyor.
Evet.
Şimdi o tabi faslı kitap Davud Aleyhisselam'ın bir özelliği aynı zamanda kadı Davud Aleyhisselam.
Evet, hem hikmet veriliyor hem faslı kitap veriliyor.
Hem peygamber, evet. Hem kadılık da yapıyor. Hakim yani, halife aynı zamanda. Çünkü o kıssanın son tarafını önce okuyalım sonra da olayı nakledelim. Diyor ki ya Davud'u ama Davud üzerinden bütün devlet başkanlarına, hakim başta peygamberimiz olmak üzere herkese adaletle hükmetme, adil olma Cenab-ı Hak emrini Davud Aleyhisselam üzerinden ineliyor.
Evet.
Tekrar bunu hatırlatıyor. Ya Davud'u inna ce'alnake halifeten fil ardı. Ey Davud, biz seni yeryüzünde bizim halifemiz yaptık. Yani yeryüzünün halifesi adımıza hükmedeceksin sensin. Hem peygambersin, evet. Hem hakimsin, hem kadısın. Onun için farkın beynine nasıl bir kıstı. İnsan arasında hükmettiğin zaman adalet hükmedeceksin. Evet. Adil olacaksın. Ve la tettebil heva. Yani kendi arzuna, insan arzusuna uymayacaksın. Yanlış bir şey yapmayacaksın. Eğer uyarsan onlar seni efendim Allah yoluna saptırırlar. Kim de Allah yoluna saptırırsa ona efendim azap tattırırız. Kıyamet günü çok büyük bir efendim cezaya maruz kalır. Evet. Azaba uğramış olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a bu şekilde hem halife olduğunu, adalet hükmetme vazifesinin olduğunu, kimsenin hevasına uyuması gerektiğini bildirmiş oldu. Onun üzerine bütün hepimize, bütün insanlığa adalet emretmiş oluyor Cenab-ı Hak. Yani adaletle hevanın birbirine zıddı olduğunu.
Zıddı. Tabii. Yani bu işi icra ederken aynı zamanda karşınızda heva gibi bir tehlikenin olduğunu da bilin diye bir işaret de bulmuş oluyor.
Kendimizin hevası da olur.
Evet.
Kendimizde yanılgılar olabilir. Başkalarının bizi saptırma ve arzuları olabilir. Dolayısıyla hükmetme, yargılama mevkine olan insanların
çok
bu başkalarının yapmış. Hevasına uymayıp adalet neye gerekti onu yapma noktasında çok mühim bir şey var. Çünkü eğer diyor, yoldan çıkarsan diyor sana diyor dünyanın ahiret azabını tattırırız diyor. Evet. Büyük bir cezası olur diyor. Şimdi orada da bir olaydan bahsediliyor Davud Aleyhisselam'ın. O da Davud Aleyhisselam mescidinde, mabedinde ibadet yaparken duvardan iki kişi atlayıp yanına geliyorlar. Kapıdan girmiyorlar. Duvardan atlayıp geliyorlar. Tabi atlayıp gelince de o insan biraz tabi endişe ediyor.
Kesinlikle.
Yani çünkü kral yani devlet başkanı ama bir suikasta uğrayabilir. Onlar da biraz endişe var. Onlar da hayır korkma diyorlar. Yani korkuyor yani. Korkuyor. Korkma diyorlar. Biz efendim iki davacı ve davacı iki kişiyiz. Senin yanına geldik. Senin efendim hükmüne müracaat ediyoruz. Ve aramızda adalet ve hükmet diyorlar. Nedir derdiniz? Birisi konuşmaya başlıyor. Diyor ki biz komşuyuz diyor. Bu arkadaşın diyor 99 koyunu var diyor. Benim bir tane koyunum var diyor. Efendim gel de diyor bana diyor efendim haksızlık yapıyor. Elimdeki bir koyunu almaya çalışıyor diyor. Bu şekilde diyor yani. Aramızdaki problem bu. Davud Aleyhisselam orada hemen hüküm veriyor. Diyor ki bu diyor sana karşı diyor, haksızlık yapmış diyor. Efendim sana hakkı olmayan tecavüzde bulunmuş diyor. Bağ olmuş. Zaten diyor, herhalde bunlar ortak iş yapıyorlarmış. Bu iki kişi ki yani beraber bir sürüleri falan var galiba. Ki diyor ki zaten وَاِنَّ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِ بَعْضُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمُوا الصَّارِحَةِ وَقَالِلُمْ مَا هُمْ Zaten diyor bu ortaklar diyor. Ortak iş yapanlar, beraber yaşayanlar, bir aileden başlayarak da en büyük şirketlere varıncaya kadar bunlar hep bir haksızlık yaparlar zaten evet. diyor. Ancak iman edip salih amel işleyenler onlar dikkatli olurlar haksızlık yapmamak
onlar
için.
Onlar da çok az.
Onlar da çok az. Çok az diye. Ama peşinden diyor ki efendim vazanne davudu enneftennâhu. Yani Davud efendim ya diyor, burada bir büyük imtihan var. Evet. Onu imtihan ettiğimizi anladı. Rabbini istiğfar etti. Biz de onun da istiğfarını kabul ettik. Yani Davud'un imtihan edilmesi sonra istiğfar etmesi, Cenab-ı Hakk'ın istiğfarını kabul etmesi, bana bir mükafatta bulunması meseleleri çok kapalı tabii.
Yani yeterince açık değil
acaba
evet.
Acaba ne oldu efendim böyle bir şey söz konusu edildi, niye istiğfar tarzında biraz zihnimize bazı soru işaretleri geliyor. Ama onu bizim bilememiz çok kolay çözüyorlar. Diyor ki efendim burada iki husus söz konusu olabilir. Birincisi o gelenler hakkında suizan beslemesi oldu. Çünkü beni öldürecekleri de korktu, endişe etti. Halbuki onlar öyle bir niyet taşımıyorlardı. Bundan dolayı istiğfar etmiş olabilir. İkincisi daha güçlü ihtimale göre. Çünkü ayet-i kerimede olayın anlatımına baktığımız zaman Davud Aleyhisselam o haksızlığa uğradığını söyleyen kişiyi dinliyor. Ama diğer yani haksızlık yaptığı söylenen kişiyi dinlemiyor. Evet. Yani o yok şeyde. Kıssada o yok. Diyor ki Davud Aleyhisselam diyor birini dinledi. Onun diyor şeyini dinleyince hemen onun haklı olduğunu, haksız olduğu hükmüne vardı. Halbuki diyor yargılama da böyle olmaz.
Evet, biraz acele etmiş oldu
evet,
yani.
İki tarafta dinlenmeli, evet. iki şahit istenmeli.
Evet.
Ve biraz teyemmüyle acaba kim doğru yanlış onu iyice tarttıktan sonra hükmünü vermesi lazım geliyordu. Böyle acele davranması sebebiyle de bir hata yapmış olabilir. Buyuruldu. Herhalde Cenab-ı Hak onun istiğfarını kabul ediyor. Ama tefsirlere baktığımız zaman, hele Tevrat'ta falan baktığımız zaman oralarda Davud Aleyhisselam'ın şanına hiç yakışmayacak kıssaların, efendim bilgilerin yer aldığını görüyoruz ki o peygamberler bunlardan münezzehtirler diye efendim söyleyebiliriz. Efendim Davud Aleyhisselam'ın özellikleri tabi var. El emeğiyle geçinen bir peygamber Davud Aleyhisselam. Yani her haliyle peygamberler. Yani Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak bir peygamberi anlatıp ya şu özelliği size örnek olamaz. Lan tarzında bir şey varsa ki yok zaten.
Evet.
Çok istisna bazı durumlar var. O peygamberi Cenab-ı Hak o kıssasının özelliklerini her açıdan bize örnek gösteriyorum. Bunun gibi olun. Mesela çok önemli bir şey Davud Aleyhisselam'ın kendi elinin emeğini geçirmez. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam yine buyuruyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam diyor ki en kıymetli diyor geçim Davud Aleyhisselam'ın geçimidir. En yani helalinden. Çünkü diyor Davud Aleyhisselam diyor şey yapardı. Kendi elinin emeğini geçirirdi. Hı hı. Yaptığını efendim satar ondan efendim geçimini sağlardı. Evet. Ne yapardı? Tavadem demirciydi. Yani zırh yapardı. Demir diyor ona yumuşattık diyor. O demiri diyor bir mucize olarak diyor adeta elinde diyor böyle de o kas katı diyor madeni böyle eğer büker diyor bir pamuk gibi ipek gibi bir şey yapardı diyor. Ona biz zırh yapmasını öğrettik diyor. O da ona güzel yapardı. Sabigatin vakadir fisserdi. Yani o yaptığı zaman beteni böyle yumuşak. Yani hem o efendim mızrak ok şeyini engelliyor ama giyimi kolay.
Evet.
Yani giyimi kolay. Bedene ağırlık vermiyor ama koruyucu özelliği efendim.
Asafada.
Çok
evet.
Asafada. İyi örgüsü sağlam. böyle bir zırh yapar. Onun hem diyor savaşta kendisi kullanırdı, hem savaşçılarını verirdi, evet, hem de satarak efendim.
Yani bir sanat elde etmiş kendince, hem de bu sanatı çok harikulade bir şekilde icra ediyor. Evet. Kaliteli bir şekilde icra ediyor.
Bir de yaptığını güzel yapma, evet, noktasında. Yani yaptığını ve kadir fisserdi zaten. O diyor şey yaparken diyor ölçülü bir şekilde, çok güzel bir şekilde bunu yap dedi kendisine diyor. Öyle yapardı. İ'melu ale davde şükra. Dedik ki ey Davud ailesi Allah'a şükredin.
Evet.
Yani yaptığı işi güzel yapmak da Allah'a şükrün bir özelliğidir. Sonra da vekalü min ibadiye şükür, kullarına şükreden, yani gerek Allah'a karşı vazifelerinde, gerek kullara karşı vazifelerinde dikkat olan kulların yine azdır diye buyuruluyor. Dolayısıyla Davud Aleyhisselam'ın böyle bir özelliğini bize, hı hı, örnek olarak verilmiş
aktarmış
oluyor.
Oldu.
Evet.
Değerli hocam şunu sormak isterim. Davud Aleyhisselam'ın kavmiyle mücadelesi Kur'an-ı Kerim'de ön plana çıkmıyor dedik. Genelde kavmin itaatkar olduğundan, muti olduğundan bahsettik. Fakat Maide suresinde "Lü'nellezîne keferû min beni İsrail alâ lisâni Davud" diyor. Yani Davud'un lisanıyla küfredenleri, inkar edenleri bir lanet mevzusu gündeme geliyor. Acaba bunu nasıl bir araya getirebiliriz,
evet,
diye sormak
şöyle,
isterim.
Evet, o da Davud Aleyhisselam zamanında şöyle kavmi, peki ona efendim davetine karşı çıkmıyor. Bir efendim böyle bir Resul Efendimiz'de olduğu gibi, Nuh olduğu gibi diyeyim ki böyle bir çaresizlik, bir mazlumiyet belki yaşanmıyor ama diyelim ki bu ayeti kerime güzel hatırlattınız. Yani zaman zaman da kavmi içerisinde böyle laneti hak edecek diyelim yanlış yapanlar çıkabiliyor. Yani ya günah işleyerek. Dolayısıyla bu Eyke, yani Eyle kasabasındaki o efendim cumartesi günleri,
evet,
hakları olmadığı, yani haram olduğu halde denizden balık tutan ve o da yasa çiğneyen kişilerin Davud Aleyhisselam diliyle lanet ettikleri ifade edilmiş oluyor. Yani laneti hak eden kişilere de ne yapıyor? O Allah'ın peygamberleri Cenab-ı, evet, Hakk'ın emriyle, müsaadesiyle lanet edebiliyorlar.
Yani varlık içinde olunsa bile nankörler, inkar edenler,
evet,
çıkabiliyor.
O da biliyor. Evet. Onlar da laneti müstahak olunca da Allah peygamberi ona lanet ettirmiş oluyor.
Evet hocam.
Efendim Davud Aleyhisselam'la ilgili bir husus, aynı zamanda dedik ya o yargıçtı, hakimdi. Onu Süleyman Aleyhisselam'la yine efendim söz konusu edeceğiz ama orada yani davalar gelirdi, onunla ilgili hükümler verirdi. Bir koyun sürüsü, çoban ve koyun sürüsü ve bahçe sahibi arasındaki bir olayda orada Davud Aleyhisselam'da bir hüküm verdi, Süleyman Aleyhisselam bir hüküm verdi.
Oğlu aynı
ama
zamanda.
Ama oğlu olan Süleyman Aleyhisselam hükmü Davud Aleyhisselam daha isabetli olduğu için o hüküm kabul edildi. Biz o olayı da işte Süleyman Aleyhisselam kısmında anlatmış olalım inşallah.
İnşallah Süleyman Aleyhisselam'da o bahsi ele alırız. En sonda Hazreti Davud Aleyhisselam'a Hazreti Süleyman'ın verilmesi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Davud Aleyhisselam'a varis kılınması. Bununla programımızı bitirebiliriz hocam. Yani nesiller arasında böyle bir geçiş sanki söz konusu.
Saat süresinde "Ve vehebne li Davud'a Süleyman."
Evet.
Biz diyor efendim Davud'a da Süleyman'ı hibe ettik diyor, verdik, hı-hı, diyor. Dolayısıyla zaten peygamberler bir silsile haline geliyor.
Evet.
Yani zürriyeten ba'da min ba'd. Yani şu ayet-i kerime, evet, diyor ki Allah Teala diyor Adem'i, Nuh'u, Ali İbrahim'i, Ali İmran'ı bütün alemleri üstün kıldı. Çünkü peygamberler bu soydan geliyor. Ali İbrahim soyundan geliyor, Ali İmran soyundan geliyor. Davud Aleyhisselam'da yine efendim Ali İmran soyundan geliyor. Ali İmran soyundan gelen peygamberler bunlar.
Evet.
Böyle olunca da efendim seçkin bir soy. Allah böyle ikram eylemiş. Dolayısıyla hem kendisi çok güçlü kuvvetli bir kral ve peygamber. Yani Cenab-ı Hak ona layık bir evlat nasip ediyor. Ve Süleyman Aleyhisselam da böyle bir babanın efendim elinde yetişmiş oluyor.
Ona göre yetişiyor tabii,
tabii
ki.
Yetişiyor. Yani ve verisi Süleyman'a Davud'a ve Süleyman Aleyhisselam her konuda babasına varis, evet, oluyor. Hatta bazı alanlarda babasının geçiyor, güçlü oluyor. Burada da baba evlat ilişkisi noktasında bir örneklik teşkil. Mesela Musa Aleyhisselam'da kardeşlik, Musa Harun Aleyhisselam kardeşliği örnek vardı, vermiştik. Burada da baba oğul. Yani babalar da güçlü olmalı, hikmetli olmalı. Efendim her bakımdan faziletli olmalı. Ve öyle evlatlar yetiştirmeli, öyle evlatlar vermesi Allah'a dua etmeli.
Etmeli.
Ama onların yetişmesi noktasında da yine tıpkı Davud Aleyhisselam gibi o emeği, o efendim
çabayı sarf etmeli.
Kesinlikle.
Kesinlikle değerli hocam. Süleyman Aleyhisselam bahsini inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta Hazreti Davud Aleyhisselam bahsini bitirmiş olduk. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın öne çıkan özelliklerinden ve kişiliğinden bahsettik. Kavmiyle olan ilişkilerinden de bahsetmiş olduk. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.